Ayrım 18, sayfa 159. 17. Medeniyet, yıkılmış imparatorlukların üzerinde yükselir. İkindi güneşinin hükmünü yitirmesiyle dün geceden kalan karlar yeniden katılaşmaya başlamıştı. Roma imparatorlarının gururla geçtiği, Osmanlı padişahlarının halka göründükleri, her iki medeniyetin de saraylarına uzanan bu ana yolda, yani günümüz Ordu Caddesi'nin pek de düzgün olmayan kaldırımlarında yürürken kendimi Sadrazam Çandarlı Halil Paşa gibi hissediyordum. Tedirgin, gergin, kuşkulu. Acaba bu işin sonu nereye varacaktı? Hiç şüphe yok ki Çandarlı başına gelecekleri sezinlemişti. 7 yıldır hükümdar olmaması için elinden gelen her çabayı gösterdiği, her türlü entrikayı çevirerek saltanattan uzak tutmaya çalıştığı Şehzade 2. Mehmet, ikinci kez tahta oturuyordu. Yaptığı her iş, devleti aliyeyi Osmaniye'nin bekası için olsa bile, üstelik uyguladığı siyasetin sonucunda Varna Savaşı gibi büyük zaferler elde edilse de artık zaman değişmişti. İkinci Murad'ın ölümüyle saraydaki güçler dengesi bozulmuş, ipler rakiplerinin eline geçmişti. Devir can düşmanı Şehabettin Paşa'nın devriydi. Ölümlerden ölüm beğenmesi için her türlü nedeni vardı. Benim de vardı. Cinayet saatinde cinayet mahallinde bulunmuştum. Sadece bununla kalsam iyi, gerçek bir katilin yapması gerektiği gibi bütün delilleri de özenle karartmıştım. Üstelik polise Nusret'in evine gitmedim diye de yalan söylemiştim. Tarihsever başkomiserimiz de şimdilik yutmuş ya da öyle görünmeyi tercih etmişti. Öte yandan Tahir Hakkı ve şürekası, nedenini bilemesem de başrollerinde Nusret'le benim olduğum karanlık bir senaryoyu sinsice uygulamaya koymuşlardı. En kötüsü ise hala eski sevgilimi öldürüp öldürmediğimi bilemeyişimdi. Hakkında verilecek hükmü vakar içinde bekleyen Çandarlı Halil Paşa ise hakikaten öyle miydi? Vakar içinde hükümdarının vereceği kararı mı bekliyordu Çandarlı? Yoksa hala üzerlerinde büyük etki sahibi olduğu yeniçerilere, devlet erkanına güvenerek belki Türk kökenli olmasının kendisine bir imtiyaz sağlayacağını dahi sanarak genç padişah bana dokunamaz diye kendine güvenmeyi mi sürdürüyordu? Öyle ya, ailesi Osman Gazi döneminden bu yana neredeyse 150 yıldır devlet erkanında ön sıralarda yer alıyordu. Yeniçerilik kurumu gibi Osmanlı'yı hakiki bir devlet konumuna yükseltecek, askeri ve sivil teşkilatları oluşturanların, idare kurallarını koyanların başında da dedesi Kara Halil Paşa geliyordu. Belki de bu yüzden benden daha umutluydu. Bir zamanlar çocuk diye küçümsediği, hükümdarlığını hiçbir zaman içine sindiremediği genç padişahın kendisiyle iyi geçinmek zorunda olduğunu sanıyordu. Ya da padişahımız efendimize bağlılığımı kanıtlasam belki de beni bağışlar diye umuyordu safça. Yok, bunu yapmazdı işte. 40 tilkinin dolaştığı, 40'ının da kuyruklarının birbirine dokunmadığı sarığının altındaki kafasında en kadim bilgi: sakın saf olma düsturuydu. Saf olan canlıların ne doğada ne de toplumda yaşama hakkı vardı. Saf olan bir vezir-i azamın ise Osmanlı sarayında en küçük bir şansı bile yoktu. Böyle düşünmesine rağmen genç sultanımız Mehmet bin Murat olanları unutur yahut devleti aliyenin kaderinde önemli bir rol oynamış ailemin hatırına ve de engin tecrübelerimden yararlanmak için öfkesini soğutur, sadrazam olarak kalmama izin verse dahi belki vezir olarak beni yanında alıkoyar diye aklından geçirmiş miydi acaba? Kim bilir? Gerçi bu dik başlı, ele avuca sığmaz, sıra dışı şehzadeyi yaptıklarını hatırladıkça, ince bir sakalın süslediği esmer yüzü iyice kararıyor, celladın pis nefesini ensesinde hissediyor olmalıydı. bütün bedenini ürperten bu amansız korkuya rağmen yine de bir devlet adamı olarak yapması gerekeni yapmıştı. Bahtının yıldızı sönünce 2. Murat Edirne Sarayı'nda son nefesini verince derhal Manisa'ya ulak çıkartarak Şehzade 2. Mehmet'i Edirne'ye tahta davet etmişti. Ben de yapmam gerekeni yapmalıyım. Tamam da yapmam gereken ne? Onu bir bilebilsem? İşte dirayetli bir devlet adamıyla beceriksiz bir tarih profesörünün arasındaki fark. Profesörün değil, katilin. Daha doğrusu kendisinin katil olduğundan şüphelenen bir zavallının. Daha da doğrusu hayatta başarılı olamamış bir şaşkının. Belki de bütün bu endişelerin boşunaydı. Belki de Nusret'i gerçekten de açgözlü yeğeni Sezgin öldürmüştü. Adam ifade vermeyi bile reddediyormuş. Demek ki sakladığı bir şey var. Zaten bizim ülkemizde öyle karmaşık cinayet olmaz ki. Ben paranoyak da kendimi suçlayıp duruyorum. Paranoyak değil, şizofren. Hem paranoyak hem şizofren. Aman her neyse işte. Her fırsatta kendini suçlamak için bir bahane yaratan ben, akılsız da boş yere korkuya kapılmışımdır. Tıpkı Çandarlı Halil Paşa gibi. Çandarlı Halil mi? Hayır canım, onun korkması için hakiki nedenleri vardı. 2. Murad'ın vefat haberini alınca Arap atına atlayıp beni seven arkamdan gelsin diyerek gece gündüz yol aldıktan sonra tahta ancak babasının ölümünün 13. gününde çıkabilen 2. Mehmet Sadrazam Çandarlı'ya hiç de kötü davranmamıştı. Çünkü yeni padişah öfkesine yenilecek bir adama benzemiyordu. Hayır, bunu bir intikam meselesi olarak görmüyordu. Bu bir devlet davasıydı. Gerçi şehzadelik döneminde de ilk padişahlığı sırasında da onu ciddiye almayan, ciddiye almak ne kelime, rezil rüsva etmek için elinden gelen her kötülüğü, her melaneti yapan Çandarlı'dan haz ettiği söylenemezdi. Ama 2. Mehmet 19 yaşında olmasına rağmen hükümdar olmanın ne anlama geldiğini sadece önemli alimlerden aldığı değerli derslerden değil, ihanetlerden devşirdiği acı hayat tecrübeleriyle de çok iyi öğrenmişti. Saray entrikası denen sinsi oyunun ne menen bir kahpelik olduğunu, Edirne'den kovulur gibi apar topar Manisa'ya gönderilirken bizzat tecrübe etmişti. Fakat nefretin sultanlığının önüne geçmesine izin veremezdi. Asıl mesele Çandarlı'yla siyaseten anlaşamamasıydı. Öfke geçiciydi, taht kalıcı. Öfke altın tahtı akılsız hükümdara mezar yapardı. Doğru siyaset akıllı padişahın adını tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırırdı. Genç padişah bunu biliyordu. Sadrazamı kendisine yaptıkları yüzünden değil, ideallerinin önünde bir engel olduğu için halletmesi gerekiyordu. Fakat tahta çıktığı gün değil, en uygun zamanda. En uygun zaman, genç padişahın Büyük Fatih'e dönüştüğü zamandı. Konstantinopolis'in fethedildiği an. Başta Yeniçeriler olmak üzere devlet erkanının, ulemanın, genç padişahın önünde diz çöktüğü an. Beklemek gerekti. Beklemeyebilmek en büyük bilgeliktir. Kim söylemişti bunu? Engin gönüllü Molla Gürani mi? Güzel ahlaklı Molla Hüsrev mi? Tasavvuf ehli Akşemseddin mi? Belki üçü birden değişik zamanlarda, belki aynı sözlerle değil ama aynı manaya gelecek şekilde. Genç hükümdar da mübarek hocalarının sözünü rehber eyledi. Çandarlı Halil'in canını almak için en uygun anı bekledi. O sebepten tahta çıktığı gün kendisinden uzak duran Çandarlı Halil'i öteki vezirleri gibi yanına çağırdı. ''Niye öyle bizden uzak durursun Lala?'' diyerek elini öpmesine izin verdi. Tecrübeli sadrazamın hayatını 2,5 yıllığına da olsa bağışlamıştı. O 2,5 yıl bekleme süresi içinde sadrazam her gün, her gece ölmüş ölmüş dirilmiş, tıpkı benim gibi. ne zaman gelecekler, ne zaman yakalayacaklar diyerek kendi kendini yemiş olmalıydı. Yine de canını kurtarmak için Şahabettin Paşa ve öteki kapı kullarıyla mücadeleyi elden bırakmamıştı. Sanırım benim yapmam gereken de buydu. Evet, mücadele etmem gerekiyordu. Eğer damarlarımdaki Serhazin kanı da yetmezse, kendime örnek alacağım bir sadrazam vardı önümde. Bahtsız bir sadrazam. Devletin bekasını korumak isterken kendi başını yitiren bir başvezir. Müştak zaten hep yenilenleri örnek alır kendine. Kimdi bunu söyleyen? Kim olacak? Teyzem olacak o Cadaloz şaheste. Cadaloz mu? Ne kadar ayıp. İnsan annesinin kardeşine öyle der mi? Hem haksız mıydı kadın? Ne zaman kazananların tarafında yer aldım ki? Seçtiğim takım hiçbir zaman şampiyon olamadı. Oy verdiğim parti asla iktidara gelemedi. Mesleğimde bile yitirilmiş bir imparatorluğu konu seçtim kendime. İşte şimdi saçmaladım. Sonsuza kadar sürmüş bir imparatorluk var mı? Hepsi sonunda yıkılacak. Medeniyet yıkılmış imparatorlukların üzerinde yükselir. Öyle de benim de kaybedenlerin yanında olma durumum da başlı başına bir vaka. Mesela Nusret beni bıraktıktan sonra yükselmeye başladı. Maazallah benimle evlenseydi şimdi hali kim bilir niceydi. Öyle deme. Eğer benimle kalsaydı belki de hala yaşıyordu. Yaşıyor muydu? Şaka mı yapıyorsun? Kadıncağızın ölümü benimle temas kurduktan birkaç saat sonra gerçekleşti. Hayır, uğursuzluk bende. Durup dururken elimi kana buladım. Kana mı buladım? Bir elin dokunuşuyla irkildim. Başımı çevirince Sibel'in ince uzun yüzüyle karşılaştım. İşte cinayeti işleyenlerden biri. Acımasız çetenin dişi üyesi. O kadar sağlıksız görünüyordu ki soğuk hava bile kansız yüzüne renk verememişti. Vicdan azabındandır. Ne de olsa bir kadın. Bütün bu soğuk görünümüne rağmen hayır, gözlerinde insanı rahatsız eden o tutkulu ifade yoktu. Hatta sevimli olduğu bile söylenebilirdi. Deminden beri sesleniyorum ardınızdan hocam. Duymuyorsunuz. Nedense şaşkınlıkla etrafıma bakındım. Üniversite kütüphanesinin önünde duruyorduk. Hay Allah, dalgınlık işte. Tahir Hoca mı yolladı seni? Yeşil gözleri dalgalandı. Hayır, sizi çıkarken gördüm de arkanızdan geldim. Yoksa itiraf mı edecekti? Yoksa bu kanlı oyundan bıkmış kendini kurtarmak istediğini mi söyleyecekti? Aslında ben bu cinayete karışmak istemiyordum. Nusret Hanım'ın asistanı Nusret mi? Yanılmıyordum. Bu tuhaf kız gerçekten de ölmüş sevgilimden bahsediyordu. Evet, asistanı, siz de tanıyormuşsunuz onu. Birlikte çalışmışsınız. Sanırım hala görüşüyorsunuz. Hayır, itiraf filan yoktu. Yine bir dolap çeviriyordu bunlar. Ne istiyorlardı benden? Nusret hakkında onların bildiği, benim bilmediğim şu tehlikeli mesele neydi? Anlamak için önce onun merakını gidermeliydim. Kiminle birlikte çalışmışım? Kiminle görüşüyormuşum? Akın, Akın Çotakan. Bizim Akın'dan bahsediyordu. Evet, 2 yıl önce birlikte çalışmıştık. Parlak bir çocuktu, sonra Londra'ya gitmişti. Oxford Üniversitesi'ne, Modern Tarih Fakültesi'nde burs kazanmıştı. Ne olmuş Akın'a? Cılız kollarını çaresizce yana açtı. Ben de bilmiyorum. Geceden beri arıyorum. Cep telefonu çalıyor, çalıyor ama cevap vermiyor. Nusret Hanım'la birlikte gelmişlerdi fakülteye. Telaşla mırıldandım. Yoksa Akın'ı da mı? Sibel'in çekik yeşil gözleri iyice kısıldı. Hayır hayır, öyle demek istemiyorum. Akın'ın başına kötü bir iş geldiğini sanmıyorum. Niye gelsin ki? Ama ulaşamayınca belki sizin haberiniz vardır diye. Gerçekten de Nusret'le birlikte çalıştığımı zannediyorlardı. Zannediyorlar ne demek? Bütün kalpleriyle inanıyorlardı buna. Öğrenmek istedikleri şu meşhum projenin ne kadarını bildiğimdi. Nereden haberim olsun diye söylendim. 2 yıldır görmedim Akın'ı. Senin onunla işin ne? Akın'la eskiden tanışırız. Aynı sınıftaydık. Bana burs işlerinde yardımcı oluyordu. Londra Üniversitesi School of Oriental and African Studies için. Prosedürü filan iyi biliyor. samimi görünüyordu. Belki de o Çetin denen oğlandan sıkılmış, kapağı Londra'ya atıp yeni bir başlangıç yapmak istiyordu. Tıpkı benden kurtulup kendi yolunu çizen Nusret gibi. Çetin daha akıllı çıkmış, kızı kaybetmemek için bir cinayete bulaştırmıştı. Artık yerli yersiz kontrolden çıkan hayal dünyamı kendi haline bırakıp Sibel'le konuşmayı sürdürdüm. Peki Akın'ın Nusret'le ne ilgisi varmış? Tam olarak bilmiyorum. Nusret Hanım'a yardımcı oluyorum demişti. Londra'daki işi yarıda bırakmış. 2 sömestr sonra dönmüş. Kötü bir aşk hikayesi. Anlayışlı bir gülümseme belirdi ince dudaklarında. Biliyorsunuz Akın gay'dir. Hintli bir profesöre aşık olmuş, adam da evliymiş. Kadın da Oxford'da, bildiğiniz mesele. Nereden bildiğim mesele oluyormuş? Ne abuk sabuk konuşan bu kızın sözleri, ne Akın'ın homoseksüelliği ne de yasak aşkı umurumdaydı. Ne eski asistanımın Nusret'le ilişkisi neydi, onu merak ediyordum. Yani Akın Nusret'in projesine yardım mı ediyormuş? Onun gibi bir şey, ama hiç mutlu görünmüyordu. Çok zor bu kadınla çalışmak diyordu. Niye katlanıyormuş o zaman? Nusret Hoca onu Chicago Üniversitesi'nde iyi bir pozisyon sağlayacakmış. Şaşırdığımı zannetmiş olacak ki üstüne basarak yineledi. Evet, aynen böyle söyledi. Beklediğim fırsat ayağıma gelmişti, kaçırmak olmazdı. Peki ne üzerine çalışıyormuş Nusret? Hemen cevap vermedi, ince uzun yüzü gerildi. Bilmiyor musunuz? İşte o an anladım, güya rastlantı olan bu önceden tasarlanmış karşılaşmanın sebebini. Tahir Hakkı ve iki erkek müridi Nusret'in projesi hakkında neler bildiğimi öğrenemeyince bu hırs küpü kızı salmışlardı üzerime. Bu zamane cadısının Çetin'den ayrılacağı filan yoktu. Belki bizim fanatik Osmanlı üçlüsünü cinayete teşvik eden de bizzat bu kızdı. Hayır, hiçbir fikrim yok diyerek kestirip attım. Nusret çok ketumdu. Ne kadar yakını olursa olsun zamanı gelmeden kimseyle paylaşmazdı görüşlerini, ama Akın anlatmıştır sana madem o kadar yakındınız. İrkildi. Doğru iz üzerindeydim. Sonuna kadar gitmeliydim. Öyle değil mi? Mutlaka bahsetmiştir sana. Neymiş Nusret'in projesi? Yeşil gözleri köşeye kıstırılmış bir kedinin bakışları gibi vahşice parıldamaya başlamıştı. Bilmiyorum, meydan okurcasına başını usulca geri attı. Akın anlatmadı. Perde kapanmış, oyun bitmişti. Artık ikimiz de gerçek kimliklerimize bürünmüştük. Sen de sormadın. Sormadım. Davranışlarındaki belli belirsiz çekingenlik sesindeki saygıda kaybolmuştu. Benim projem değildi. Merak da etmiyordum. Anlamlı bir ifade belirdi solgun yüzünde. Üstüme vazife olmayan işlere burnumu sokmam. Dediğim gibi Akın'la burs meselesini konuşuyordum. Zaten bir kez görüştük. Üstüne vazife olmayan işleri sevmezmiş. Sonunda üstü örtülü tehdide kadar vardırmıştı işi. İyi de benim kimsenin etlisine sütlüsüne karışmak gibi bir niyetim yoktu ki zaten. Hiç bulaşmak istemediğim bir meselenin içine zorla sürükleniyordum. Tabii Nusret'i ben öldürmedimse. Bakışlarım sinirli bir tavırla alt dudağını kemirmekte olan Sibel'e takıldı. Ama bir dakika, Tahir Hakkı ve fesat temi bu olayın üzerine bu kadar geliyorsa masum olma ihtimalim gerçekten de yüksekti. İlk kez bir rahatlama hissettim. Evet, Nusret'i ben öldürmemiş olabilirdim. Ama bunu kanıtlamam gerekiyordu. Öncelikle benden gizlemeye çalıştıkları Nusret'in şu projesinin ne olduğunu öğrenmeliydim. İyi de nasıl? Akın. Evet, eski asistanım bana yardımcı olabilirdi. Ne zamandır ulaşamıyorum Akın'a demiştin? Tahmin edileceği gibi sesimi yumuşatmıştım. Sevgili anneciğimden miras kalan, Allah için benim de çok iyi becerdiğim geri çekilme taktiğini uygulamaya geçmiştim. İşe yaradı mı bilmiyorum ama Sibel Hanım lütfedip cevapladı. Dün akşamdan beri 8 gibi filan aramıştım, ilk belki biraz daha geç. Nusret'in öldürülmesinden sonra diye geçti aklımdan. Yoksa cinayeti Akın mı işlemişti? Niye yapsın ki bunu? Baksana Nusret canından bezdirmiş çocuğu. Hangi bizi canından bezdirmedi ki? Hayır, Akın kimseye şiddet uygulayamaz. Çok naif bir insandır. Bu erkek bedeninin içinde bir kadın yaşıyor hocam. Sanki kadınlar cinayet işleyemez de. Neyse, o başka bir tartışma konusu. Yani Nusret'i öldürenler Akın'ı da ortadan kaldırdılarsa... Mesela bu karşımdaki kız, tabii başlarında sevgili hocamızın bulunduğu öteki erkekler topluluğuyla. O zaman neden gelip Akın'ı bana soruyordu? Hayır, onu henüz öldürememişlerdi. Tehlikenin farkına varan Akın kaçmıştı ama peşindeydiler. Belki duymamıştır, ne bileyim telefonunu bir yerde bırakmıştır diyerek gülümsemeye çalıştım. Belki de ne kadar inandırıcı oldu bilmiyorum ama çapkınca bir göz bile kırptım. Belki de Hintli profesörü unutturacak bir sevgili bulmuştur. Hiç yumuşamadı zayıf kız. Ben de öyle düşündüm ama Nusret Hoca'nın ölümünü duymamış olması mümkün mü? Sabahtan beri televizyonlar bangır bangır cinayete haber veriyor. Haklıydı, Akın'ın olayı öğrenmemiş olması çok zordu. Ya cinayeti duyduğu için saklanıyorsa? Öyleyse nasıl bulacaktım onu? Ya o beni arıyorsa? Arasa bulurdu. Telefonumu, evimi, her şeyimi biliyor. Tabii arayacak fırsatı varsa. Belki de haklısınız. Hayret, gergin kızımız da yumuşamaya başlamıştı. Sevgilisi olduğunu sanmıyorum ama belki evine kapanmış çalışıyordur. Siz evini biliyorsunuzdur. Adresini verseniz de bir yoklasam. Söyleyeyim de tıpkı zavallı Nusret gibi onu da boğazlayın değil mi? Ah keşke bilseydim diye kıvırdım. 2 yıl önce Beşiktaş'ta bir küçük dairede oturuyordu. Londra'ya giderken boşaltmıştı. Döndükten sonra görüşmediğimiz için şimdi nerede oturduğunu hiç bilmiyorum. Yüzünü ekşitti. Hay Allah, nasıl bulacağım bu çocuğu ben? Belki o seni bulur dedim yürümek için toparlanırken. Hep evde kapalı kalacak hali yok ya. Yeşil gözlerini sahte bir keder bürüdü. Umarım arar. Yoksa Bursa başvuru gününü geçireceğim. Madem yalanlara geçmiştik, ben de müşfik babacan profesöre dönüşüverdim hemen. Kaçırmazsın inşallah. Hadi hoşça kal. Ama öyle kolay kolay bırakmayacaktı yakamı. Sizi ararsa ya da görürseniz... İlk adımımı atarken tamamladım sözlerimi. Merak etme, derhal seni aramasını söylerim. Islak kaldırımda hızla uzaklaşırken kaldığı yerden öylece beni izleyen Sibel'in çekik gözlerinin ağırlığını kalın paltomun altından bile hissedebiliyordum.